Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, bir Koronapod programıyla yine sizlerle bir aradayız. Ahval editörleri, muhabirleri ve yazarları bir arada. Bugün dünya genelindeki korona virüsü salgınını işlemeye devam ediyoruz. Umut Özkırımlı da hattımızda İspanya'dan. Umut Bey merhabalar.
Merhaba Evren, merhabalar. Herkese merhaba.
Umut Bey, bize ilk sizin oradaki durumu bir anlatsanız. Ölümler artıyor diye görüyoruz. Son durum nedir sizde?
Evet, durum pek parlak değil. 14. güne girdik karantinada. En son rakamlar gördüğüm kadarıyla 56 bin virüs taşıyan, enfeksiyon taşıyan kişi var. Ölü sayısı da 4 bini geçti. Çin'i zannediyorum 2 gün önce geçti İspanya. Şu an İtalya'dan sonra en fazla virüse kayıp veren ülke. Belki hani bilmiyoruz tabii, bunun bir süre devam ediyor olması gerekiyor. İtalya'da 4. güne girdi. İspanya'da dünden bugüne ilk defa ölü sayısı düştü. Yani bu işte kontrol altına alındığı anlamına gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Yani mümkün olduğu kadar, asıl zorluk Madrid'de yaşanıyor. Çünkü orası merkezi krizin. Oradaki hastanelerdeki durum bayağı kötüye benziyor şu anda.
Neden böyle oldu İspanya? Yani mesela İtalya'da hani biraz ağırdan hareket ettiler gibi.
İspanya'da da aynı şey söyleniyor. Çünkü ilk vakanın keşfedilmesi 31 Ocak aslında. Kanarya Adaları'ndaki turistlerden. Sonra Tenerife'de bir otel kapatıldı. Yine bu tatil merkezlerinden bir tanesi. Mart başında, yani Şubat sonunda İtalya ile aynı zamanda geçselerdi karantinaya, muhtemelen daha az yaşanacaktı. Çünkü bu vakaların büyük bir çoğunluğu şeyde, yani tam bir hafta geciktiği söyleniyor. Çünkü Madrid'de patlamasının sebebi olarak ciddi bir şekilde bu 8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşü gösteriliyor. Ki o yürüyüşe katılan başbakanın eşi ve Pablo Iglesias'ın, yani başbakan yardımcısının eşi de hastalandılar. Artı tabii bu kültürel faktörleri de, yani bizim gibi milliyetçilik çalışanlar için çok enteresan çalışma sahasına dönüştü bu. Çünkü gerçekten kültürler etkili oluyor gibi. Mesela çok çok komik, yine bu örnekler çok ironik aslında. Javier Solana, eski İspanya Dışişleri Bakanlarından, onun katıldığı bir yemekte bulunan 4 diğer siyasetçi, eski siyasetçi ve emekli diplomat da hasta. Şimdi İtalya'da ve İspanya'da bu birlikte kültür, sosyalize olma, dışarıda hep beraber yemek yeme gibi şeyler çok yaygın olduğu için enfeksiyonun ilk başlarda bu artık daha iyi bildiğimiz, semptom göstermeden virüsü taşıdığımız dönemlerde çok yayılmışa benziyor. Şu anda zaten hep bunu kontrol etmeye çalışıyorlar.
Yoksa İnanılmaz. İspanya'da,
evet, İtalya'dakinden çok daha sıkı bir şekilde karantinaya uyuluyor.
Uyuluyor diyorsunuz. Ben bugün bir arkadaşım bana gönderdi. 60 tane kişi cenaze töreninde birbirine geçiriyor törene katıldığı için. Bu cenaze törenleri hala devam ediyor mu?
Bildiğim kadarıyla şu anda hiçbir şeye izin vermiyorlar. Yani şeyler tabii, polis ve ordu, Madrid'de ordu müdahale ediyor daha çok. Onun dışında çok fazla değil, fakat İspanyollarda da tek tek örneklere rastlamak mümkün. Yani bazı insanlar karantinadan kaçıp mesela evde topluca bir parti gibi bir şey yapıyorlar. Polis bunları bastığı zaman da işte dışarı çıkmadık, evdeyiz ya diyorlar. Yani bu bilinç daha şey değil. İsveç'teki arkadaşlarla, meslektaşlarla konuşuyoruz bunu. Mesela İsveç'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor. Ama başbakan sokağa çıkmayın dediği zaman zaten İsveçliler bunu bir görev olarak algılayıp sokakları boşaltıyorlar. Hı hı. Ya bu kontrastlar çok enteresan. Yani İtalya ve İspanya'da mesela şeyi de görüyoruz. Yani İtalya'da örneğin dikkat edilen, en çok altı çizilen şeylerden bir tanesi yaşlı nüfusun çok olmasıydı. İspanya'da da bu var. Bir diğer iki toplumun ortak özelliği de ailelerin geniş aileler olması. Yani yaşlılarla gençlerin bir arada yaşaması.
Anladım. Enteresan bir durum var orada. Aile bağları bir anlamda ölümün de sebebi oluyor. Bu kadar yakın bağların olması. Bu İtalya'daki belediye başkanlarının küçük küçük videolarını gördük. Hepsi kızarak çıkmayın. İşte her bir belediye başkanı hem de sert ifadelerle, hiçbiriniz bugüne kadar spor yapmadınız, bir anda yasak gelince aklınıza spor yapmak geldi gibi tepkileri veriyorlardı. İspanya'da da benzer şekilde bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Yani,
yani başlangıçta evet, ilk başlarda karantina ciddiye alınmadığı dönemde çok fazla bu yapılıyordu. Sonra çok hızlı bir şekilde harekete geçildi ama işte yani ekonomik gerekli şey destek veriliyor. Burada mesela şey de çok dikkat ediliyor. Tabii sosyalist bir hükümet olmasının da etkisiyle ekonomik paket, örneğin işte daha alt sınıfların, işçilerin, işte emekçilerin ya da ne bileyim freelance çalışanların haklarını da mümkün olduğu kadar gözetmeye çalışıyorlar. O yüzden şu anda herkes tam anlamıyla kapanmış durumda. Dün parlamentodan 11 Nisan'a kadar uzatılmasının onayı geçti. Görüntü itibariyle Nisan sonuna kadar uzatılacak olağanüstü hal. Yani bu bize en azından bir 4 ya da 5 hafta daha evden çıkamayacağız anlamına geliyor.
Evet, evde her türlü sporu, her şeyi herhalde evde devam edeceksiniz. Biz Türkiye'ye dönelim. Müjgan Halis var Ahval'den. Müjgan, sizde durum nasıl? İspanya gibi mi? Halk artık fark etmeye başladı mı işin ciddiyetini? Sizde karantina henüz daha yok ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı evde kalın diye.
Evet, bizde açıkçası yavaştan da olsa bir bilinç oluşmaya başladığını görebiliyoruz. En azından bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı, bizim de daha sonra ahval hesaplarını paylaştığımız İstanbul görüntülerinde görünen İstanbul'un en kalabalık yerlerinin oldukça tenha olduğu yönünde. Ancak tabii bir yandan evde kal derken iktidar, bir yandan da çalışmak zorunda olan insanların nasıl evde kalacağını na dair bir çözüm getirebilmiş değil. Birçoğumuz, yani işleri uygun olanlar evden çalışabiliyor. Ancak evde çalışamayacak insanlar var, sektörler var. Buna dair bir çözüm bulunabilmiş değil. Keza hepiniz bilirsiniz, İstanbul'un toplu taşımacılık, gerçi o da İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarından yapılan paylaşımlarda büyük oranda azalmış durumda geçtiğimiz haftalara göre, ama yine de bu toplu taşımayıları, taşıma araçlarını kullanan on binlerce İstanbullu var. Ne kadar kendilerini korumaya çalışırlarsa çalışsınlar, büyük bir risk altında olduklarını söylemek mümkün. Yine de kendi yaşadığım yerden gözlediğim kadarıyla az da olsa sokakta insanlar var. Ama insanlar bir yandan evlerine kapanırken, bir yandan da her şey Allah'tandır diyen bir kesim de sokağa çıkmayla stok yapma arasında gidip geliyor. Bu da garip bir çelişki aslında. Hem Allah'tan deyip bize bir şey olmaz, Türkiye bir şey olmaz algısı, hem de sahiden özellikle bu İslami sermayenin işlettiği büyük süpermarketlerde inanılmaz kuyruklar görmek mümkün. Hala bunu her gün gözlemleyebiliyoruz. Ben sokağa çıkmıyorum ama yakınlarımdan, işte iletişim halinde olduğum yakınlarımdan bu türden çok fazla bilgi geliyor. Dolayısıyla böyle bir çelişki yaşıyoruz. Ben istersen biraz daha Türkiye'den devam edeyim, eğer vaktim varsa Evren.
Şöyle yapalım, tabii devam et. Bir konu vardı, hatta sormak da istiyordum diğerlerine de. Sen devam et, ardından onu da sorayım.
Tamam. Şimdi biliyorsun Fahrettin Koca son iki hafta itibariyle şu an Türkiye'nin en meşhur kişisi. Her akşam onun açıklamalarını bekliyoruz. Onun verdiği bilgi, dün akşam saatlerine göre verdiği bilgi, 59 insanın hayatını kaybettiği yönünde. Bu arada tabii korona mezarlıkları haberleri düşmeye başladı hem sosyal medyaya hem normal medyaya. Bu bağlantıyı beklediğim dakikalarda yine gazeteci arkadaşlarımdan gelen bilgi, sadece Kilyos mezarlığının değil, Çekmeköy Çavuşbaşı mezarlığının da koronadan hayatını kaybeden insanların defni için tahsis edildiği yönünde. Yalnız Çavuşbaşı mezarlığının şöyle bir yönü var. Yani semtlerin ortasında, yani insanların yaşam alanlarına çok yakın bir yer. Bu anlamda aslında bu da bir çelişki. Umarız doğru çıkmaz ama bir yandan da görüntüler ve fotoğraflar da geldi gazeteci arkadaşlardan. Yine Türkiye'nin bir başka gündemi biliyorsun, korona nedeniyle gündeme gelen infazlar, infaz indirimleri. Ama işte siyasi suçlar diye tabir edilen insanları, tutukluları kapsamayacağı söyleniyor. Buna ilişkin kampanyalar var hem sivil toplumda hem siyaset alanında. Bir yandan da dosyanın, son düzenlemelerin Erdoğan'ın önünde olduğu söyleniyor. Herkes merakla bunu bekliyor. Çünkü o zaman siyasi mahkumlar kendi, yani kaderlerine terk edilmiş durumda olacaklar. Öte yandan şöyle bir şey var. Ben Dersimliyim. Bunu paylaşmak istiyorum. Belki bizi dinleyen Dersimliler olur. Dersimliler Dersim'e gelme kampanyası başlattılar. Çünkü pek çok yerden insanlar bir şekilde karayoluyla falan Dersim'e gidiyorlar ve bu anlamda Dersim'de vakalar çıkmaya başlamış. Dersimlilerin Dersim'e gelmeyin, Dersim'i böyle koruyun, Dersim'e siz de bunu yapmayın kampanyası var. Şimdilik ben istersen bitireyim.
Teşekkürler Müjgan. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de konuşuyoruz. İspanya'yı sırada Türkiye dedik. Müjgan Halis bize aktardı. Ama başka meseleler de var. Özellikle Türkiye'de milli eğitim sisteminin uzaktan eğitime dönmesi meselesi var. Bu konuyla ilgili EBA TV'de ilahi okunması meselesi vardı. Gülten hattımızda yine, Ahval editörlerinden. Gülten, sen bize bu konuyu biraz anlatabilir misin? İlahi okundu, Adnan Menderes'in asılması sahnesi gösterildi ve tepkiler geldi.
Evet, yani çok ilginç, böyle iktidarın her fırsatı krize çevirme mentalitesini milli eğitimde de görüyoruz. Uzaktan eğitimde çocuklara Adnan Menderes'in asılma görüntüleri izletildi çizgi film formatında. Ardından da yine bir sahnede ilahi okunuyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu facianın farkında oldu. Yani daha doğrusu sosyal medyadan bu konuda ciddi tepkiler yükseldi. Biz çocuklarımızı demek ki uzaktan eğitimde bu kadarsa, bunlara maruz kalıyorlarsa, travmatik şeylere maruz kalıyorlarsa, acaba sınıfta çocuklarımıza neler anlatılıyor, neler öğretiliyor paniği kapladı. Hemen ardından da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı. Şöyle dedi tam olarak: bir haftada 3 yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekmenin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum dedi. Ama tabii şu da var, o zaman şunu sormak gerekir. Milli Eğitim Bakanı'nın gözden elden geçirmediği bir müfredat okullarda nasıl okutulabiliyor? Peki bunu söylüyor Milli Eğitim Bakanı. Diğer taraftan şunu soralım. Peki o zaman neden tarikatlara ve cemaatlerle sürekli anlaşmalar yapılarak ya da dini vakıflarla, bu vakıfların, cemaatlerin, tarikatların okullarda çocuklara dini eğitim vermelerinin, onların yurtlarında kalmasının önü açılıyor? Yani burada Ziya Selçuk'la ilgili bir samimiyet eleştirisi getirilebilir haklı olarak, ancak bu koronavirüs hem sağlığı hem ekonomiyi hem sosyal hayatı ne diğer taraftan eğitim hayatındaki, yani insan yaşamında ne kadar yanlış, hatalı şey varsa bir anda hepsini böyle cam gibi, ay gibi, dolunay gibi önümüze getirdi bu olayda. Onlardan bir tanesi. İstersen Evren, ben bu konuyu burada tamamlayayım. Sonra bir sonraki turda da Almanya ile Türkiye kıyaslaması yapmaya çalışayım. Verilerle iki ülke arasında virüse yaklaşım, insanların yaklaşımı, iki devletin uygulamadaki farklılıklarını anlatayım.
Teşekkür ediyoruz. Ahval'den Gülten Soy'u dinlediniz. Evet,
buyur Müjgan. Küçük bir katkı yapmak istiyorum. Bu EBA projesi zaten daha önce biliyorsun Milli Eğitim Bakanı, aslında teknokrat bir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. EBA projesi zaten Ziya Selçuk'un sahip olduğu şirkete ait bir proje. Dolayısıyla aslında o üretilen içeriği önceden görüp görmediğine ilişkin açıklamasının samimiyetini de aslında biraz sorgulamak gerekiyor. Zaten bu EBA projesinin videolarında, daha önce çekilen eğitim videolarında Ziya Selçuk o projenin yüzü. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı oldu. Ki bu içeriklerin de aslında sanıyorum 5-6 yıl önce hazırlandığı söyleniyor, Adnan Menderes vesaire gibi içeriklerin. Dolayısıyla aslında o açıklamasını da belki hani infiali teskin etmek amaçlı bir açıklama olarak da görmek mümkün diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyoruz. Efendim, bir başka ahval editörüne döneceğiz. Şimdi Koronapod'da Fatih Yağmur var hattımızda. Fatih, Türkiye'nin salgınla mücadele süresinde şöyle bir şey var. Sen daha çok siyasilerle yakınsın, takip ediyorsun. Sana şunu soralım. Bu siyasi, özellikle bakanlar açısından bakarsak, çoğunun şirketinin olduğunu da biliyoruz. Şimdi şöyle bir durumda kalmıyor mu bakan olarak? Hem ticareti durduracak bir karar alırsa bu koronavirüs salgını ile ilgili, o zaman şirketlerin zararını görebiliyor. Kendisinin de şirketi var, buradan biliyor. Ama diğer taraftan da bakan olarak bazı şeyler yapması gerekiyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Evet, biraz önce Müjgan'ın da bahsettiği EBA projesinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un projesi olması gibi. Salgınla mücadele edecek profillere baktığınızda işte Türkiye'deki bakanlar halkın menfaatini düşünürler mi diyorsunuz. Nasıl düşünsünler? Çünkü Türkiye'de bakanlar aynı zamanda birer tüccarlar. Çoğu sektörleriyle alakalı dev şirketlerin patronu ilgilendikleri bakanlıklarda. Mesela sağlık, eğitim ve turizm. Üçü de ticaretle uğraşıyor alanıyla ilgili. Sağlık Bakanı üzerinden değerlendirirsek mesela bazı ülkelerde özel hastanelere ve sağlık kuruluşlarına önlemler alındı. Bunlar kamulaştırıldı, devlet kontrolüne alındı. Türkiye'ye baktığınızda ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki en büyük hastane zincirlerinden biri olan Medipol'ün de aynı zamanda sahibi. Haliyle böyle olunca özel hastanelerin menfaatini mi düşünecek burada, yoksa sektörün aleyhine karar alıp halkın menfaatine bir karara imza atabilecek mi? Bunu düşünmeden edemiyorsunuz. Turizm Bakanı yine keza öyle. En büyük turizm acentesi ve otelleri olan şirketin sahibi. Uçuş yasağı kararları neden geç alındı? Acaba ticari kaygılar oldu mu diye bunu da düşünmeden, bir tarafa koymadan edemiyorsunuz. Mesela yine ABD'ye uçuşlar devam ediyor. New York ki en fazla salgının görüldüğü şehirlerden birisi ve Türkiye'ye her gün uçak iniyor New York'tan. Şu anda dünyanın en fazla salgın görülen üçüncü ülkesi ABD. Almanya mesela yine örnek bir karara imza attı. Bütün otelleri gerektiğinde hastaneye dönüştürme kararı aldı. Otellere sahip ve halktan ziyade turizmin sektörünün temsilcisi olan bir bakan gerektiğinde böyle bir kararı destekler mi? Milli Eğitim Bakanı'na zaten değinmiştik. Kendisi hem Maya okullarının sahibi hem de EBA projesinin sahibi. Baktığınız zaman böyle bir bakanlar kurulunda tamamen açıklanan ekonomi paketindeki gibi halkın değil, iş adamlarının ve sektörün menfaatlerine yönelik kararlar alındı. Yani salgın sırasında düşünün ki Kanal İstanbul ihalesi yapılıyor. Konutlar için peşinat indirimi yapılıyor. Bunlarla salgının ne alakası var diyorsunuz ve başka bir ülkede örneğini göremiyorsunuz.
Teşekkür ediyoruz. Fatih Yağmur'u dinlediniz efendim. Koronapod'a devam ediyoruz. Umut Özkırımlı'ya geri dönmek istiyorum. Umut Bey, Almanya'nın bir şu anda herhalde Avrupa Birliği içerisinde en bu krizi, koronavirüs salgınını iyi geçiren ülkeler arasında Almanya var. Sayılarının yükselmesine rağmen karantinaya komple ülke girmedi mesela. Sizce komple karantina bu doğru bir karar mı ve halkın, yani her toplumun, Türkiye'deki toplumlar, kültürlerin de etkisi var mı bu kararlara uyma noktasında?
Şimdi hemen şeyi söylememiz gerekiyor. Bir kere çok sıkça düşülen bir hataya ben düşmek istemediğim için sadece, yani sağlık uzmanı olmadığım epidemiolojist, neyse işte bu virüs uzmanlığı, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla virüsle ilgili bildiklerim sadece gözlemlerimle ilgili. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla karantina, zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği şeylerden bir tanesi. Şunu hemen açıklayalım, zaten belirtelim. Almanya ya da İsveç, Hollanda gibi ülkelerde genel resmi bir olağanüstü hal durumu olmasa da yine de sokağa çıkmama kararı bir şekilde halka söyleniyor, sürekli tekrarlanıyor.
Halk kendisi de bunu uyguluyor. Kültüründen kaynaklı
evet.
Ama bu.
Evet, bu yani kültürel tarafları çok, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz, bakın, Protestan ve Genellikle bu arada şey de çok önemli, toplumsal güven meselesi. İsveç, Hollanda, Almanya gibi ülkeler dünya değerler araştırmalarına falan baktığınız zaman toplum içinde güvenin en yüksek olduğu ülkeler, artı bireysel bireylerin birbirlerine güvendiği ülkeler. Dolayısıyla burada sadece vatandaşlar devlete güveniyorlar. Şimdi bizim gibi Türkiye'den gelen insanlar için bunu anlamak zor da olsa devletin verdiği kararlara saygı duyuluyor ve bunun doğru olduğu bir şekilde varsayılıyor. Artı karantina kararına diğer vatandaşların uyacağına da güveniliyor. Yani bu anlamda mesela İsveç'in çok enteresan, birkaç gün önce ilk defa tarihinde başbakan televizyona çıkıp konuşma yaptı. Bu başlı başına zaten onlar için şaşırtıcı bir şeydi. Başbakanın söylediği, ben halkıma güveniyorum. Yani ne yapılması gerektiğine siz kendiniz karar verin. Şu an mesela şeyler açık. Yuvalar ve ilkokullar açık. Ve bu da ailelere bırakılıyor karar. Çocuklarını gönderip göndermeme karar. Ve her aile kendisi veriyor. Şimdi bunu Türkiye'de, İtalya'da, Yunanistan'da, İspanya'da düşünmek çok zor. İspanya'da bu karar tamamen 12 Mart'ta zaten direkt başbakanlık tarafından alındı. Bir de tabii burada şeyde İspanya'da diğer ülkelerden farklı olarak özel bölgelerde olduğu için aslında şaşırtıcı bir dayanışma sergilendi ve bütün özel bölgeler, Bask ülkesi, Katalonya vesaire bir şekilde merkezin, Madrid'in kontrolüne geçti. Bu demin Fatih'in de bahsettiği mesela özel iş yerlerinin, fabrikaların, hastanelerin kamulaştırılmasını da kolaylaştırdı. Bir taraftan da her bölgenin kendi özel diyelim polis gücü var. Bu polis gücü de devlete bağlı olarak çalışmaya başladı. Yani bir anda sanki savaş hali varmış gibi, ki aslında bundan da çok farklı bir durumda değiliz. Otomatikman merkezi yönetime geçildi ve her şeyi işte başbakanlık aracılığıyla direkt Madrid'den yönetmeye çalışıyorlar. Ekonomik önlemlerin imkan sağlanmasının sebebi de bu. Eğitim konusu burada da, işte burada tabii şey değil, merkezden yönetilen bir süreç yok. Herkes bir şekilde kendi imkanlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Üniversiteler zaten çoktan geçtiler eğitime, online eğitime. Asıl soru tabii gelecekte ne olacağı. Yani buradan geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Bunu bilmiyoruz. Yani İtalya ve İspanya'da tabii bir diğer sorun da diğer ülkelerden daha geç muhtemelen karantinadan çıkacağız. O yüzden virüsün nasıl yayılacağı, bağışıklık sağlanıp sağlanmadığı, bir kez hastalananın bir daha hastalanıp hastalanmayacağı, bu tür soruların hiçbirisine cevap bulamıyoruz şu anda. O yüzden her ülke işte bir şekilde kendi şeyle başa çıkmaya çalışıyor. Almanya'da neden ölümlerin düşük olduğunu muhtemelen Gülten de bahsedecektir. Zaten bilimsel olarak açıklaması yapıldı. Yani buradaki en önemli mesele çok fazla test yapılması. Hafif enfeksiyonların da bir şekilde saptanıp o insanların direkt izole edilmesi. Bunu beceren ülkeler, yani başarılı ülkeler arasında sayılan zaten Güney Kore'de bu söz konusu. İzlanda bütün ülkeyi test etmiş. Yani tabii nüfus da buna el verdiği için yani otomatikman yani negatif, yani semptom falan beklemeden Danimarka'da buna yakın bir noktaya ulaşıldı. Bunu yaptığınız zaman karantinaya zaten gerek de kalmıyor bir şekilde. Önüne geçiyorsunuz.
Sıcak kanlı insanların biraz bunu yapması zor sizin söylediğiniz gibi. Diğer ülkelerde, Almanya'da zaten kendisi insanlar dediğiniz önlemini alıyor. Hindistan videoları gördün. Hindistan'da bu sokağa çıkma yasağından sonra polis elinde sopayı almış. Sokakta ciddi ciddi dövüyor sopayla. Sokakta kurallara uymayanı. Demek ki biz o seviyede değiliz. Ama Almanların olduğu, o kültür de olmadığı için bahsettiğiniz Yunanistan, İspanya, İtalya, Türkiye gibi ülkelerde biraz daha devletin zorlaması gerekiyor. Ben Müjgan Halis'e tekrar dönmek istiyorum. Müjgan, ekonomik paket açıklandı. Sırayla Gülten'e de aynı benzer bir soruyu soracağım. Sizde ekonomik paket açıklanan destek paketleri yeterli mi?
Yani ben halkın açıkçası bu paketlerden çok haberi olduğunu da sanmıyorum ki yani herkes işine gücüne gidiyor. Yani dediğim gibi az önceki konuşmamda belirttiğim gibi bizim gibi evlerden çalışma imkanı olanların dışındaki herkes işlerine gidiyor. Hatta sen Hindistan'daki videoyu hatırlattın. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce yine bir seyyar satıcının Türkiye'de İstanbul'dan muhtemelen bir videosu Twitter'da resmen yani herhalde binlerce kez izlendi. Nasıl çalışalım, çalışmayalım, nasıl evde kalalım diyor. Onun gibi pek çok güvencesiz insan var. Şimdi emekli maaşlarının işte en az 1500 TL olacağı açıklandı. Yoksullara 1000 TL yardım yapılacağı açıklandı. Ama yani zaten ev kirasının 1000 lira olduğu bir en az 1000 lira olduğu bir ülkeden, bir şehirden bahsediyoruz İstanbul söz konusu olduğunda. Açıkçası daha çok herkesin de yaptığı eleştiriler çok haklıydı. Daha çok sermayeyi koruyan, zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle sanayici odası başkanı, adını şimdi unuttum, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'na hoşuna gitti değil mi? Şeklindeki aslında şeyi de takılması da biraz bunun göstergesiydi. Mesela PTT işçileri yani büyük oranda risk altındalar. Bugün bir eylem yaptılar. Çünkü insanlar AVM'ler kapalı, insanlar evlerinde ama herkes internetten alışveriş yapıyor. Aslında biraz beyaz yakalıların özellikle oturup bunu düşünmesi gerekiyor. Tamam evdesiniz, evde kalıyorsunuz, dışarı çıkmıyorsunuz ama çılgınlar gibi de internetten bir yandan da alışveriş yapılıyor. Ben kendim biliyorum mesela sürekli komşumun şeylerini, paketlerini almak zorunda kalıyorum son bir haftadır. Yani 4 defa falan aldım
demek
herhalde.
Demek ki paket yapıyorlarsa onların da belirli bir parası var. Senin dediğin gibi hiç yapamayanlar var. Korona potta son 10 dakikayı da girdik. 9 dakikanın altına da iniyoruz. Çok kısa vaktimiz kaldı. Gülten Sarı'ya dönmek istiyorum tekrardan. Ekonomik paketler yeterli mi Gülten?
Yani şimdi... Elbette ben bu işle ilgili sadece uzmanların aktardıklarını söyleyebilirim. Ancak geçtiğimiz günlerde Gazete Duvar yazarlarından Özgür Bahadır'la bir podcast yapmıştım. O şunu söyledi tam olarak, bu paket sanki krizi daha da kötüleştirmek için açıklanmış bir paket gibi dedi. Önce miktarını hatırlatalım. 100 milyar TL'lik yaklaşık 15 milyar dolarlık bir paket açıkladı iktidar. Yine Bahadır Özgür'ün anlatımıyla bu paket hiçbir derde derman olmayacak. Yoksullaşan, işini kaybeden, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan ya da ücretsiz izne ayrılan insanlara doğrudan yardım yapılması gerekiyordu. Ancak bu paketten yine inşaat sektörüne, iktidara yakın çevrelere bir kaynak aktarımı çıktı. Yani şunu söylüyor Bahadır Özgür tam olarak, normal zamanlarda açıklanan ve yine iktidara yakın sektörlere ya da iş insanlarına dağıtılan paradan, açıklanan paketlerden hiçbir farkı yok bunun diyor. Yani bu ihtiyaç doğrudan paraya ihtiyacı olan kesimlere dağıtılacak para miktarının sadece 2 milyar TL olduğunu, kalan 98 milyar TL'nin de yine bu bahsettiğimiz kesimlere dağıtılacağını söylüyor. İşin korkutucu yanı 15 milyona yakın insanın bu krizden, koronavirüs neden olduğu ekonomik sorunlardan etkileneceğini, 5 milyon kişinin doğrudan ilk etapta işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu, bunların aileleri ve yakınlarıyla 15 milyon insana tekabül ettiğini belirtiyor. Yine AVM'lerde çalışan 200-300 bin kişinin fiili olarak şu an işsiz kaldığını, yine kafe, bar ve restoranlarda bu sayının 1 milyona çıktığını söylüyor Bahadır Özgür. Yani bu paketin hiçbir soruna derman olmadığını, ayrıca paket açıklayan ülkeler arasında en düşük gayri safi milli hasıla bakımından en düşük oranın Türkiye, oranlardan birinin Türkiye'ye ait olduğunu söylüyor. Hatırlayacaksınız, Almanya 700-800 milyar euroluk bir paket açıkladı. Yine ABD çok büyük paketler açıkladı ve doğrudan ihtiyacı olan insanlara yönelik paketlerdi bunlar. Çalışamayanlara gelir desteği yok ne yazık ki Türkiye'deki paketler, açıklanan pakette. Yani, ve bu arada tabii Kanal İstanbul'a değinmeden olmaz. Tüm bu hengame olurken milyonlarca insan işini kaybetme ve parasız kalma, yoksullaşma riskiyle karşı karşıya kalırken iktidarın apar topar Kanal İstanbul ihalesi düzenlemesi bugün ve iki köprü için 5 teklif alması şirketlerden hakikaten çok eleştiriye maruz kalıyor ama iktidarın mentalitesi bu. Her krizi fırsata dönüştürme kafası. Yani bu krizin ne krizi olduğunun önemi yok. İnsanların öldüğü, milyonlarca insanın etkilendiği bir kriz de olsa ya da çok sıradan da bir kriz olsa kafa bu yani tamamen fırsata çevirme.
Ben bir sözüne girmek istiyorum çünkü Evren de Yunanistan'da, onu da ihmal etmeyelim. Yunanistan'da büyük yani kayıplar yaşadı ve büyük bir sıkıntı yaşıyor koronavirüsten dolayı. Son olarak Evren bize Yunanistan'ı anlatsın. Süreyi o zaten biliyor.
Ve takip ediyorum. Yunanistan'da henüz daha ölüm oranları o kadar yükselmedi. Zaten sokağa çıkma yasağından beri de bütün Yunanlar aynı Umut Özkırım'ın anlattığı durum geçerli. Burada da sıcakkanlı insanlar ortak benzer tepkiler veriyor. Dolayısıyla bizde aynı
Akdeniz toplumları değil mi?
Akdeniz evet. Toplumları aynı benzer tepkileri veriyor. Efendim, Koronapod'da son kapatırken bir soru sormak istiyorum. Fatih, sana sormak istiyorum. Google'da bu ekonomiyi, şunu bunu konuştuk. Bir de Google'da şey arıyor insanlar. Search yapıyorlar, arıyorlar. Bu kriz döneminde, koronavirüsü salgını döneminde ne görüyoruz Google'daki aramalarda?
Evet, insanlar eve kapandığı için davranışlarını internetten gözlemleme şansınızın olduğu yer Google'da yaptıkları aramalar oluyor. Burada insanların davranışlarını, korkularını, umursamazlıklarının yerini endişeye bıraktığını gözlemleyebiliyorsunuz. İlk etapta koronavirüsle ilgili aramalar son bir ayda sadece birkaç kere listenin zirvesinde yer alıyor. İlk vakanın açıklandığı 9 Mart ve sonraki günde bunu görebiliyorsunuz. O gün yapılan aramalarda işte koronavirüs belirtileri, maske, dezenfektan ve kolonya şeklinde aramalar var. Hangi ilde korona vakası görüldüğü, fiyatların mesela koronadan korunmak için kolonya ve maske fiyatlarının ne kadar olduğu. Bunlar ilk 20 arama listelerinde alt sıralarda da olsa yer alıyor. Aramalar yine sonraki günlerde değişkenlik gösteriyor. Okullar tatil olacak mı? Otobüs bileti var mı? Daha sonra bunların yerini yine tekrar futbol, magazin ve diziler, sonra bir de yine kandil geceleri ve cuma mesajları alıyor. 22 Mart'tan sonra ise vakalar haliyle bu tarihlerde daha da artmaya başlamıştı. 22 Mart'tan sonraki arama listelerine ağırlıklı olarak sokağa çıkma yasağı gibi aramalar giriyor. Yasak olacak mı? İşte uzaktan eğitim, İşkur gibi aramalar var. İşkur biliyorsunuz hastanelere işçi alımı üzerine haberler çıkmıştı, bakanlık açıklamıştı. Bu yüzden İşkur ilk sıralarda yer alıyor. 23 Mart'ta örneğin kredi erteleme araması öne çıktı. Çünkü İnsanların evde kalma süresi arttıkça bu sefer tedirginlikleri geçim sıkıntısına dair kredilerini ödeyemeyeceklerine evriliyor. Fatih Terim'in mesela pozitif haberi sonrası da yine korona belirtileri araması üst sıralara burada tekrar yükseldi. Bugüne gelecek olursak, bugün de Twitter'ın gündeminde yine evde kal demesi kolay etiketi vardı.
İşsizlik vardı.
Evet, insanlar vardı. Çünkü çalışmak zorunda kalıyor. Akşam saatlerinde de ilginç bir şekilde bir sumak araması 500 binden fazla kez yapılmış.
İyi geldi deniyor koronavirüse, da ondan
şöyle
yapıldı.
Bunun nedenini de Şırnak Cizre'de bir imamın yayınladığı videoya dayanıyor. Aslında çok komik. Güya peygamber bir kadının rüyasına girmiş. Judy Dağı'ndan seslenmiş kadına. Koronanın ilacının da sumak olduğunu söylemiş. Böyle bir hurafenin olduğu video WhatsApp'ta hızla bir yayılıma sokulmuş. Bunu yayınlayan kişi de cami imamı. Ve hurafeler maalesef gerçek önlemlerin aktarıldığı bilgilerden daha hızlı yayılıyor.
Evet Fatih, teşekkür ediyoruz. Bize Google'daki aramaları gösterdi. Son girişte söylediğimiz için duyurularda da yapmıştık. Berlin'deki durumu Gülten bize bir aktarabilir misin? Kısaca.
Hemen hızlıca toparlıyorum. Şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde bir iş için taksiye binmek durumunda kalmıştım. Taksicinin bana söylediği şuydu. Ben hükümetime güveniyorum. Bu önemli bir gösterge. Az önce Umut'un söylediği gibi yani insanların hükümetlerine, devletlerine güvenmesi çok önemli. Berlin bomboş. 2018 yılında 13 milyon milyona yakın insan ziyaret ediyor. Turist alan bir şehir. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden bir tanesi. Bırakın turisti, sokaklarda insan görmek neredeyse imkansız. Metrolar boş, otobüsler boş, marketlerde sıralar arasında, kuyruklar arasında ciddi mesafeler bırakılmış durumda. Yani burada bireysel davranış ve inisiyatif alma çok öne çıkıyor ve son olarak şunu söyleyeyim. Test sayısı. Bütün uzmanların söylediği şu: test yapın, test yapın. Almanya günlük 20-25 bin civarında test yapıyor. Bu sayıyı haftalık 500 bine çıkarmaya amaçlıyor. Türkiye'de bu sayı 3000-5 bin arasında günlük değişiyor. Almanya'da 20-25 bin dedik. Ve aynı zamanda vaka sayısı 40 bine dayanmışken hayatını kaybedenlerin sayısı sadece 220'de tutuldu. Yani Almanya bu işi çok iyi yönetiyor. Bireysel katılım, hükümetle eşgüdümlü hareket etme bu anlamda da dikkat çekici bir durum krizin önlenmesinde diyebilirim.
Efendim, Koronapot'un sonuna geldik. Katılımcıların hepsine teşekkür ediyorum. Bir başka programda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.